Ayrım 7 ama 968. gece olunca demiş ki, ve tutup boğazlamak ve yağda kızartıp sultana sunmak üzere iki tavuğa doğru yönelmiş. Ama Maruf onu görüp seslenmiş ve aynı anda kendisine hizmet edenlere onu bana getirin demiş. Onlar da koşuşup mercimek çanağı, soğanları ve esmer ekmeğiyle ve de yulaf dolu torbasıyla fellahı çadıra sokmuşlar. Maruf onun onuruna ayağa kalkmış ve fellahı kucaklayarak ona, ''Ey benim sefalet arkadaşım, ne getirdin bakalım?'' demiş. Zavallı fellah, bunca önemi olan bir kişi tarafından böyle sevecenlikle karşılanmasından ve sefalet arkadaşı diye anılmasından dolayı acayip şekilde şaşırmış. Kendi kendine, ''Bu karşımda gördüğüm bir fakirse, ben neyim öyleyse?'' demiş. Ve ona, ''Sana konukseverlik yemeği getirdim efendim. Atına da biraz yem ama benim bilmezliğimi bağışla. Senin sultan olduğunu bilseydim, senin onuruna elimdeki iki tavuğu boğazlayıp onları sana inek yağıyla kızartarak sunardım. Ama sefalet insanı kör ediyor ve tüm kavrayışını ortadan kaldırıyor.'' diye yanıt vermiş. Ve utancın ve şaşkınlığın sınırında başını önüne eğmiş. Maruf da bu sözleri duyunca bu fellahınkine benzer, hatta bundan da beter olan eski sefil durumunu hatırlayıp ağlamaya başlamış. Bol bol dökülen gözyaşları sakallarının telleri arasından süzülüp tabakların üzerine düşmüş. Ve de fellaha, ''Kardeşim, yüreğini ferah tut. Ben sultan değilim. Sadece onun damadıyım. Sultanla aramızda doğan bazı güçlüklerden dolayı sarayı terk etmiştim. Ama ardımdan bütün bu hizmetkarları ve armağanları göndererek amcam benimle uzlaşmak istediğini kanıtlamak istemiş. Bundan dolayı daha fazla oyalanmadan geldiğim yere dönmek zorundayım. Beni tanımaksızın o denli iyilik yapmak isteyen sana gelince, kardeşim, bil ki kurak bir toprağa tohum savurmuş değilsin.'' demiş. Ve fellahı sağ yanında oturmaya zorlamış ve ona, ''Bu tepsilerde gördüğün tüm bu yiyeceklere karşın sana Tanrı adına yemin ederim ki ben senin mercimek yemeğini yiyecek ve bu esmer ekmekle soğandan başka şeye dokunmayacağım.'' demiş. Hizmetkarlarına da fellah için görkemli yemekler hazırlamalarını emretmiş. Ve kendisi çanaktaki mercimekten, esmer ekmekten ve soğanlardan başka bir şey yememiş. Ve kokusu beynini saran bunca nefis yemeği ve bakışlarını büyüleyen bunca renkliliği gören zavallı fellahın şaşkınlığını izleyerek içi ferahlamış ve sevinmiş. Yemek yenilip bitince hayırlarından dolayı nasip dağıtıcıya şükürler edilmiş. Maruf da ayağa kalkıp fellahın elinden tutarak onu çadırdan çıkarıp kervanın yanına götürmüş ve onu her yükten ayrı ayrı mallar seçmeye zorladığı gibi bir çift deve ve bir çift katır vermiş. Sonra da ''Bunlar senin malın olacak kardeşim. Bundan başka sana içindeki her şeyle birlikte bu çadırı bırakıyorum.'' demiş ve karşı çıkmalarına ve minnettarlığını ifade etmesine izin vermeyerek ondan izin almış. Ve onu bir kez daha öptükten sonra atına binip kervanın başına geçmiş. Ve şimşekten daha hızlı bir haberciyi gelişini şaha bildirmek üzere kente önce olarak gönderdikten sonra yola koyulmuş. Maruf'un habercisi tam da vezir sultana, ''Artık kendini kandırma. Efendim ve sultan kızının kocasının gidişi hakkındaki sözlerine inanma. Çünkü başım üzerine yemin ederim ki, emir maruf mevcut olmayan bir kervanın gelişini çabuklaştırmak için değil, senin haklı öfkenden çekinerek buradan kaçıp gitti. Yaşamının kutsal günleri adına yemin ederim ki bu adam bir yalancıdan, bir hilebazdan ve bir sahtekardan başka bir şey değildir.'' dediği sırada saraya gelmiş. Ve şah neredeyse bu sözlerini duyarak ona yarı yarıya inanmış, gerekli yanıtı vermek üzereyken haberci içeri girmiş ve yerlere kapanarak şahı selamladıktan sonra ona, ''Ey zamanın şahı, huzuruna haberci olarak geldim. Benim hemen ardımdan efendim, güçlü ve cömert yiğit damadın Maruf'un gelmekte olduğuna dair hayırlı haberler getirdim. Kendisi bir kervanın başında bulunduğundan, yüklü bulunan görkemli ağırlık dolayısıyla benim kadar hızlı gelemedi.'' demiş. Ve böyle konuştuktan sonra genç memluk, şahın önünde yeniden yeri öpmüş ve geldiği gibi oradan ayrılmış. O zaman şah, mutluluğun sınırında ama vezirine karşı öfke dolu, ondan yana dönmüş ve kendisine, ''Allah yüzünü karartsın ve onu ruhun kadar karanlık yapsın. ve de damadımın yüceliğine ve güçlülüğüne kesin olarak inanasıya kadar gösterdiğin yalancılık ve ikiyüzlülükten utandırmak için sakalının belasını versin ey hain, demiş. Vezir de şaşkına dönerek ve artık her türlü düşünce ileri sürmeyi terk ederek tek bir söz söyleyecek gücü bulmaksızın efendisinin ayaklarına kapanmış. Şah onu o durumda bırakmış ve çıkıp kentin süslenmesi ve bayraklarla donatılması ve de herkesin gidip mevkip halinde damadını karşılamak üzere hazırlanması için emir vermiş. Bunu izleyerek kızının dairesine gitmiş ve ona hayırlı haberi vermiş. Sultan kızı da kendi kafasından uydurduğunu sandığı bir kervanın başında kocasının gelişinden söz eden babasını duyunca şaşkınlığın ve sarsılmanın sınırına ulaşmış. Ne diyeceğini ya da ne yanıt vereceğini bilememiş ve kocasının sultanla bir kez daha dalga mı geçtiğini ya da geceleyin ona bir fakirlik öyküsü anlatarak gerçek duygularını denemek üzere kendisiyle alay mı ettiğini kendi kendine sormuş. Ama ne olursa olsun kuşkularını ve şaşkınlığını sadece kendine saklayarak işin ne olabileceğini görmeyi yeğ tutmuş ve babasına karşı memnunluk saçan bir yüzle görünmekle yetinmiş. Şah da onun yanından ayrılarak Maruf'u karşılamaya gidecek mevkibin başında yer almaya koyulmuş. Ama bu arada en fazla şaşkınlığa düşen ve allak bullak olan kuşkusuz Maruf'un servetinin neye dayandığını hiç kimsenin bilemeyeceği kadar bilen eski arkadaşı o harika tacir Ali olmuş. Ve de kentin bayraklarla donatıldığını ve şenlik hazırlıklarına başlandığını ve kentin dışına çıkmakta olan şahane mevkibi görünce gelip geçenlere bütün bunların nedenini sormuş. Kendisine, nasıl, şahın damadı Emir Maruf'un görkemli bir kervanın başında geri dönmekte olduğunu sen bilmiyor musun? Yanıtını vermişler. Maruf'un dostu ellerini birbirine çarpmış ve kendi kendine, eskicinin bu hilebazlık haberi de ne demek oluyor? Ne zamandan beri pabuç tamiriyle dostum Maruf bir kervanın sahibi ve sürücüsü olmuş bulunuyor? Allah aşkına! Ama Tanrı güçlüler güçlüsüdür. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 969. gece olunca demiş ki, Maruf'un dostu ellerini birbirine çarpmış ve kendi kendine, eskicinin bu hilebazlık haberi de ne demek oluyor? Ne zamandan beri pabuç tamiriyle dostum Maruf bir kervanın sahibi ve sürücüsü olmuş bulunuyor? Allah aşkına! Ama Tanrı güçlüler güçlüsüdür. Onurunu koruması ve herkesin içinde utanca düşmemesi için onu sakınmış olmasın, demiş. Ve oracıkta başkaları gibi dikilerek kervanın gelmesini beklemiş. Çok geçmeden mevkip kente girmiş. Maruf, şahtan bile bin kez göz kamaştırıcı, şahane ve muzaffer, domuzların safra kesesini kıskançlıktan patlatacak bir edayla baş tarafta at sürerek ilerliyormuş. Onu da çevresini harika giysilerle donanmış, yakışıklı memlukların kuşattığı bir tip tükenmez kervan izliyormuş. Ve bütün bunlar o denli güzel ve akıllara durgunluk verici imiş ki, hiç kimse böylesine bir şeyi ne duymuş ne de işitmiş bulunduğunu hatırlıyormuş. Tacir Ali de aynı şekilde onu bu olağan dışı durumda görünce kendi kendine, pekala anlaşılıyor işte. Karısı olan sultanın kızıyla birlikte şahla alay etmek için bir şeyler düzenlemişler, demiş. Ve Maruf'un yanına doğru yaklaşarak kendisini çevreleyen tüm şatafatlı korunmaya karşın ona ulaşmayı başarmış. Ve ona sadece kendisinin duyabileceği tarzda, ''Hoş geldin ey mutlu düzenbazların şeyhi ve hilebazların en beceriklisi. Bütün bunlar ne demek oluyor? Ama Allah için bu lütuflara ve bu debdebeye layıksın sen dostum. Memnunluk ve ferahlık duyarak yoluna devam et. Allah yaşamını uzatsın ve hilebazlıklarını daim kılsın.'' demiş. Maruf da dostunun sözlerini duyarak gülmeye başlamış ve ertesi gün için onunla buluşmayı kararlaştırmış. Bunun üzerine Maruf, şahın yanı başında saraya ulaşmış ve tüm utkusuyla büyük toplantı salonunda hazırlanmış bir tahta oturmuş ve başlangıç olarak ilkin altın, mücevherat, inciler ve değerli taşlarla dolu kasaların getirilmesini ve şahın hazinelerinde boşalmış bulunan dolapların ve torbaların bunlarla doldurulmasını, sonra da geri kalan ve değerli kumaşlar ve ipekliler içeren yüklerin kendisine getirilmesini buyurmuş. buyrukları noktası noktasına yerine getirilmiş. O da kendi huzurunda birbiri ardından sandıkları ve yükleri açtırmış ve eli açıklıkla sarayın ileri gelenlerine ve eşlerine harika kumaşları, incileri ve değerli taşları dağıtmaya ve divan üyelerine, tanıdığı tacirlere ve de fakir ve düşkünlere büyük bağışlarda bulunmaya başlamış. Bunların bir kalburdan süzülen su gibi yitip gittiklerini gören şahın yalvarıp yakarmalarına karşın kervanın taşıdığı her şeyi dağıtmadıkça ayağa kalkmamış. Savurduğu en küçük miktar bir veya iki avuç dolusu altın, zümrüt, inci ya da yakutmuş. O bunları dolu ellerle fırlatırken şah müthiş azap duyuyor ve acıdan yüzünü buruşturuyor ve her savuruşunu "Yeter oğlum yeter, bize bir şey kalmayacak" feryadıyla karşılıyormuş. Ama Maruf gülerek her seferinde "Canın sağ olsun, korkun olmasın, çünkü elimde bitip tükenmez bir varlık var" yanıtını veriyormuş. İşler böyle sürüp giderken vezir gelip şaha hazine dolaplarının tavana kadar doldurulmuş olduğunu, artık orada boş bir yer kalmadığını bildirmiş. Şah da ona "Pekala, başka bir salon daha bul, onu da bir önceki gibi doldur" demiş. Maruf ona bakmaksızın "Yapabilirsin" demiş. "Ve üçüncü ve bir dördüncü salonu bile doldurabilirsin. Hatta şah karşı koymazsa sarayın tüm salonlarını benim için hiçbir değeri olmayan bütün bu şeylerle doldurabilirim" demiş. Şah da bütün bunların bir rüyada mı geçmekte olduğunu yoksa uyanık mı bulunduğunu bilememiş. Şaşkınlığın o denli sınırındaymış. Vezir de Maruf'un getirdiği hazinelerle daha bir iki salon doldurmak üzere oradan ayrılmış. Maruf'a gelince, daha önce bildirmiş olduğu her şeyi kanıtlayan bu ön girişimler tamamlandıktan, hatta fazlasını yaptıktan sonra dağıtım toplantısını terk ederek genç karısının yanına gitmiş. Sultanın kızı da onu görünce yanına yaklaşmış, gözleri sevinç dolu elini öpmüş ve ona "Kuşkusuz ey amcamın oğlu, eski fakirliğinin ve uğursuz karın sıcak tezek Fatıma'nın öyküsünü anlatarak benim katkımla neşelenmek ve benimle alay etmek ya da sevgimi denetlemek istedin. Ama yüceler yücesi Tanrı'ya şükürler olsun ki senin hakkında herhangi bir aykırı davranıştan beni alıkoydu efendim. Yoksa ne yapardım bilmem" demiş. Maruf da onu öpmüş ve ona gerekli yanıtı vermiş ve kendisine göz kamaştıran bir giysi ve her biri güvercin yumurtası iriliğinde 40 yetim incisinden, yetim incisi Perle Orfline, istiridye oluşurken dış etkilerle bozulmamış saf ve kusursuz inci, çevrenin notu, oluşmuş 10 dizelik bir gerdanlık ve sihirbazların işlediği bilezik ve halhallar vermiş. Sultanın kızı bütün bu güzel şeyleri görünce büyük bir zevk duymuş ve "Kuşkusuz bu güzel giysiyi ve bu süs takılarını sadece şenlik günleri için saklayacağım" diye haykırmış. Maruf da gülerek ona "Sevgili, bununla kafanı yorma, sana her gün yeni urbalar ve yeni takılar vereceğim. Yeter ki dolaplarında alacak yer bulunsun ve çekmecelerin ağzına kadar dolmuş olmasın" demiş. Bunun üzerine sabaha kadar her zaman yaptıkları şeyi yapmışlar. Sabahleyin henüz cibinlikten çıkmamışlarken içeri girme izni isteyen şahın sesini duymuşlar. Maruf çabucak yataktan kalkıp ona kapı açmaya koşmuş ve onu alt üst olmuş, yüzü sapsarı ve görünümü korkunç halde görmüş. İhtiyatla onu içeri almış, divana oturtmuş. Kızı da bu beklenmedik ziyaretten ve babasının halinden heyecanlanarak yataktan kalkmış ve çabucak onu yatıştırmak için gül suları serpmiş ve konuşacak hale getirmiş. Sonunda konuşabilen şah, Maruf'a, "Oğlum, ne yazık ki sana kötü bir haber getirdim. Başına gelen felaketten haberin olsun diye onu sana açıklamam gerek. Ama açıklasam mı, açıklamasam mı?" demiş. Maruf da, "Açıklamalısın tabii" diye yanıt vermiş. Şah, "Pekala, bil ki ey oğlum, hizmetkarlarım ve muhafızlarım şaşkınlığın sınırında gelip bana senin 2000 memlunun, kervancılarının, develerinin ve katırlarının bu gece bir anda ortadan yok olduğunu ve kimsenin onları giderken görmediğini ve hiçbir ayak izinin de bulunmadığını söylediler. Bir daldan uçan kuş bile bütün bu kervanın yollarımızda bıraktığından daha fazla iz bırakır. Bu yok oluş senin için çaresiz bir kayıp olduğundan öylesine çarpıldım ki hala etkisi altındayım" demiş. Maruf onun bu sözlerini işitince ansızın gülmeye başlamış ve "Ey amca, ruhunu yatıştır. Çünkü kervancılarımın ve hayvanlarımın yetişi benim için denizdeki bir damla su kadar bile önem taşımıyor. Çünkü bugün, yarın, yarından sonra ve daha sonraki günlerde olacağı gibi tek bir dilekle tüm Kaytan kentinin içine sığabilecek kadar büyüklükte kervancı ve hayvandan oluşmuş kervanlara sahip olabilirim. Sen ruhunu yatıştırabilir ve şimdi ikimizin de sabah hamamına girmek üzere kalkmasına izin verebilir misin demiş. Akşam olunca şah, damadı Maruf ve veziriyle içki sinisinin başında buluşmuş. Bardaklar elden ele dolaşmış ve Maruf'un gırtlağı dipsiz bir testiye dönüşmüş. Durumu da acınır hale gelmiş ve dili değirmen kanadı gibi dönmeye başlamış. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.